Beytullah Demircioğlu'yla Sınır Ötesi başlıyor.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'da Sınır Ötesi programında yeniden birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi dünya siyasetinde ön plana çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacak, olayların perde arkasını konuşacak ve gündemi daha iyi anlamaya çalışacağız. Dünyada ve bölgemizde yaşanan hızlı gelişmeler sadece bugünü değil, geleceğimizi de şekillendiriyor kuşkusuz. Bizler de bu programda küresel jeopolitiğin nabzını tutarak haftanın dış politika gündemini tüm boyutlarıyla değerlendirecek, satır aralarında kalan ayrıntılara ışık tutacağız. Orta Doğu'dan Avrupa'ya, Asya'dan Afrika'ya kadar pek çok coğrafyada yaşanan gelişmeler küresel dengeleri yeniden şekillendiriyor. Biz de bu gelişmeleri farklı açılardan ele alarak sizlere en doğru ve en güncel analizleri sunmaya gayret edeceğiz. Haftanın gündemine bakıldığında aylardır olduğu gibi Siyonistlerin Gazze'de yürüttükleri soykırım olanca hızıyla devam ettiği görülüyor. Gazze'nin tamamını işgale hazırlanan terör devleti tüm tepkilere rağmen geri adım atmış değil. Ateşkese yanaşmıyor. Gazze'deki son duruma, diplomasi trafiğinde yaşanan gelişmelere bakacağız. İsrail ve dünya medyasından derlediğimiz değerlendirmeler, analizler eşliğinde Gazze'yi etraflıca konuşmayı sürdüreceğiz. Bu hafta dünyanın gözü Alaska'da ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen zirvedeydi. Ne çıkacağı merak edilen zirveden doğrusu pek bir şey çıkmadı. Alaska zirvesinin ardından ABD Başkanı Avrupalı liderleri Beyaz Saray'da ağırladı. Her iki zirvenin uluslararası analizlerde nasıl yankılandığına bakacağız. Suriye'de sular durulmuş değil. Bir tarafta SDG'nin yeni Şam yönetimiyle entegrasyon konusunda ipe un sermeye devam ederken, güneyde sırtını işgal devleti İsrail'e dayayan Dürziler açık açık Suriye'den ayrılma planlarını dile getiriyorlar. Suriye'de hem sahada hem de diplomasi trafiğinde yaşanan gelişmelere bakacağız. Evet, Sınır Ötesi başlıyor. İlk gündem maddemiz Gazze'deki soykırım olacak. Gazze'deki insani kriz artık inkar edilemez boyutta. Bombalarla ölen binlerin haricinde sadece açlıktan ölenlerin sayısı 266'ya ulaştı. Gazze'deki insani durumu BM Genel Sekreter Sözcüsü Stepan Dujarric felaketin ötesinde diye tanımlasa da Gazze'de yaşananları vasfetmeye artık kelimeler yetersiz kalıyor. Kısa kısa Gazze gündeminden yansıyanlara bir bakalım isterseniz. Gazze'de sivil yerleşim alanlarına yönelik bombardıman sürüyor. Şehit olanlar arasında çocuklar, kadınlar ve yardım arayan siviller bulunuyor. İsrail saldırıları sonucu Gazze'de günün erken saatlerinde 15 Filistinli hayatını kaybetti. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yine yaralandı. Açlık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ifade ettiğimiz gibi 266'ya yükseldi. Bunların 112'si çocuk. Filistinli eski basketbol oyuncusu Muhammed Şalan çocuklarına yardım ulaştırmaya çalışırken işgal güçleri tarafından öldürüldü. Böylece Gazze'de katledilen 250 gazetecinin ardından spor camiasından da hayatını kaybedenlerin sayısı 670'e ulaştı. İşgal devletinin savunma bakanı Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Gazze şehrinin işgali için planları onayladı. Bu arada Katar Dışişleri Sözcüsü Macid El Ensari, Hamas'ın kabul ettiği ateşkes önerisinin İsrail'in daha önce onayladığı metinle büyük ölçüde örtüştüğünü belirtti. İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılar nedeniyle Batı kamuoyunda işgal devletine verilen destek hızla erimeye devam ediyor. Batı kamuoyundaki değişim gerçekten dikkat çekici. Haziran ayında yapılan anketlerde Fransa, Almanya ve İngiltere'de halkın yalnızca %15'inin İsrail'in Gazze operasyonlarını orantılı bulduğu görüldü. Amerika'da dahi halkın 2/3'ü İsrail'in savaşı yürütme biçimini onaylamıyor. Batılı analistlere göre bu dönüşümün sebepleri arasında Gazze'deki insani felaketin inkar edilemez boyuta ulaşması, İsrailli bakanların sert ve dışlayıcı söylemleri, yerleşimci şiddetindeki artış ve uluslararası yardım kuruluşlarının raporları bulunuyor. Bu arada Trump yönetiminde dahi İsrail'e verilen destek sorgulanıyor. Cumhuriyetçi Parti içinde ilk kez çatlaklar görülüyor. Bazı isimler İsrail'e şartsız desteğini sürdürürken diğerleri Gazze'de yaşananları soykırım olarak niteliyor. Cumhuriyetçiler dahi ABD'nin İsrail'in savaşını desteklemekten ne kazandığını açıkça sorguluyor. Gazze'de 62 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği soykırım savaşını sonlandırmaya yönelik çabalar da sürüyor. Hamas, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda hazırlanan yeni bir ateşkes planını kabul ettiğini dün açıklamıştı. İsrail ise bu teklife en geç Cuma gününe kadar cevap vereceğini duyurdu. Plan 60 gün sürecek bir ateşkes öngörüyor. Bu süre içinde Hamas yaklaşık 20 İsrail rehininin bir kısmını ve hayatını kaybedenlerin cenazelerini serbest bırakacak. Karşılığında İsrail hapishanelerindeki yaklaşık 150 Filistinliyi aşamalı olarak serbest bırakacak. Bu teklifin detayları da önce Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff'un gündeme getirdiği planla büyük ölçüde örtüşüyor. Hamas'ın teklifi kabul etmesi şimdi tüm dikkatleri İsrail'in vereceği karara çevrilmesine neden oldu. Ateşkes girişimlerine mukabil Gazze kent merkezine yönelik işgal planını devreye alan Netanyahu yönetimi ateşkese mesafeli duruyor. Netanyahu artık kısmi anlaşmalara ilgi duymadıklarını belirterek Hamas'ın tüm rehinileri bir defada serbest bırakması, silahsızlandırılması ve Gazze'nin askerden arındırılmasına izin vermesi halinde savaşı sona erdirmeyi kabul edeceklerini açıkladı. Netanyahu ayrıca güvenliği İsrail güçlerinin sağlayacağı şekilde bölgenin Hamas ya da Filistin yönetimiyle bağlantılı olmayan bir grupça yönetilmesini istiyor. Hamas'ın bunları kabul etmesinin mümkün olmadığı ifade ediliyor. Bu arada İsrail'de binlerce kişi Gazze'de tutulan rehinelerin serbest bırakılması için haftalardır sokaklarda. Protestolar Netanyahu hükümeti üzerinde ciddi bir baskı oluştururken koalisyondaki aşırı sağcı faşist ortaklar ise her türlü ateşkese kesin bir dille karşı çıkıyor. Uluslararası alanda ise İsrail'in Gazze'de yardımların girişini kısıtlaması sonucu ortaya çıkan yaygın açlık tepkileri yol açıyor. BM yetkilileri İsrail'in izin verdiği yardımların çok yetersiz olduğunu hatırlatıyor. Avrupa medyasına göre Netanyahu tarihi bir eşikte. Bir yandan tüm rehineler serbest bırakılmadan ateşkes olmaz diyerek kısmi anlaşmaya kapıları kapatıyor. Öte yandan uluslararası kamuoyundan yükselen baskı her geçen gün ağırlaşıyor. İsrail basınındaki yorumlara göre Netanyahu tavrını değiştirmeye açık olsa da siyasi geleceğini riske atmamak için kesin bir karar vermekte zorlanıyor. Bazı analistler Hamas'ın planı kabul etmesine rağmen İsrail'in reddinin ülkeyi eşi görülmemiş bir uluslararası baskı dalgasıyla karşı karşıya bırakacağı görüşünde. Özellikle Gazze şehrine yönelik yeni bir saldırı düşüncesi İsrail aleyhindeki yaptırım çağrılarını daha da sertleştirecek gibi görünüyor. Sonuçta Cuma gününe kadar verilecek karar yalnızca İsrail'in değil tüm bölgesel dengelerin kaderini tayin edecek bir dönüm noktası olarak okunuyor ve görülüyor İsrail medyasınca. Dünyadan yükselen tepkileri aldırış etmeden katliamlarını sürdüren, gözünü kan bürümüş katil Netanyahu ve kabinesindeki faşist ortakları Gazze'deki soykırımı sürdürmek için ABD'nin desteğini yeterli görüyor. Hatta bütün Amerika değil, en azından Cumhuriyetçiler hatta en dar haliyle de Trump yanlısı evanjelik sağcıların desteğini yeterli görüyor bu soykırımı sürdürmek adına. Ancak Netanyahu ve faşist ortaklarının dünya ile bu ölçüde siyasi, ahlaki ve hukuki çatışma içerisine girmesi pek çok İsrailli'ye göre kesin felaket reçetesi anlamına geliyor. Öyle ki Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Doğu Kudüs yakınlarındaki yeni yerleşim yerlerini onaylarken Filistin devletinin hayalini gömdüğünü söylüyor. Kimi İsraillere göre ise bu durum aynı zamanda Yahudi devletini gömmek anlamına geliyor. 2006'da İsrail'i yaptığı bir gezide gördükleriyle şok olan ve daha sonra hayatını Filistin davasına adayan Amerikalı Yahudi Braverman diyor ki, "Gün gelecek, Filistinlere yapılanlar nedeniyle diz çöküp özür dileyeceğiz ama bizim için artık çok geçmiş olacak." Yahudi yazar ve kimi entelektüellerinin Netanyahu yönetiminin Gazze'ye yönelik siyasetini eleştiren değerlendirmeleri aktarmaya devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Yahudi ve İsrail çalışmaları profesörü, kendini liberal siyonist olarak tanımlayan Dr. Tomer Persico'ya göre İsrail dünyada artık çılgın bir devlet gibi görülüyor. Onu yönetenler ise fanatik ve sınır tanımaz kişiler. Persico'nun ifadesiyle Filistin'i tanıyan ülkelerin sayısındaki artış sadece Filistinlilerin haklarını savunmak için değil, aynı zamanda onları İsrail'den korumak amacı taşıyor. Ona göre dünya Gazze halkını İsrail'den kurtarmak istiyor. Yahudi egemenliği insanlık için giderek bir kabus senaryosuna dönüşüyor ifadeleri de yine ona ait. İsrail'i araştırmacılara göre İsrail içinde giderek yayılan eleştirel söylem dış baskılardan bile daha büyük bir tehdit oluşturuyor. Eğer bir ülke kendi halkının gözünde ahlaki ve tarihsel temelini kaybederse varlık sebebini de yitirir diyor İsrail'i kimi yorumcular. Maarif gazetesinden Efraim Ganor, Netanyahu hükümetinin artık devlet aklını ve kurucu Siyonist fikri kaybettiğini savunuyor. Ona göre ordu, polis ve devlet kurumları iktidarda kalma hırsına feda ediliyor. Halkın çoğu ise bu duruma sessiz kalıyor. Eski Kopenhag Büyükelçisi Baruch Bina da uyarıyor. Gazze'nin işgali İsrail'i nesiller boyu sürecek bir felakete sürükleyebilir. Eski Büyükelçi Güney Afrika'nın apartheid döneminde yaşadığı uluslararası yalnızlaşmayı hatırlatarak benzer bir izolasyonun İsrail'in de kapısını çalabileceğini söylüyor. İsrail'i ünlü söz yazarı ve yapımcı Yakov Gilad, bizi büyük bir felaket bekliyor diyerek Gazze'de yaşananları annesinin Nazi Almanya'sında yaşadıklarına benzediğini söylüyor. Ona göre 7 Ekim korkunç bir olaydı ama sebepsiz değildi. Yıllarca Gazze'de getto hayatı yaşayan umutsuz gençler böyle bir patlamaya hazırdı. 7 Ot Ahronot yazarı Ben Dror Yemini ise Hamas'ın kabul ettiği yeni ateşkes planını İsrail için çöküşü durdurma fırsatı olarak görüyor. Ona göre Hamas, İsrail'i askeri değil siyasi olarak yıpratıyor ve ülke tarihinin en kötü siyasi dönemini yaşıyor. Yazara göre İsrail varoluşsal bir sarsıntı geçiriyor, ahlaki temellerini kaybetmek üzere ve birkaç yıl içinde ya küçülmüş bir askeri göttaya dönüşecek ya da tamamen çökecek. Eski Knesset Başkanı Abraham Brook ise İsrailleri ülkeyi ahlaki bir rotaya döndürmek için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne bizzat başvurmaya çağırıyor. Ona göre din, toprak, iktidar, dil ve egemenliği birleştiren İsrail tipi Yahudilik yozlaşmış bir kültürel mutasyona dönüşmüş durumda. Evet, sayıları az da olsa sevgili dinleyenler, kimi İsrail'i yazarlar ve entelektüeller İsrail'in artık bir proje ya da vizyon olmaktan çıktığını, sivilleri öldüren, çocukları hapseden ama dünyanın kendisini alkışlamasını isteyen bir devlete dönüştüğünü dillendiriyorlar. Gazze'de 62 binden fazla insanın öldüğü, 150 binden fazlasının yaralandığı bir soykırım savaşının gölgesinde Netanyahu'nun zafer söylemi artık bizzat İsrailler tarafından sorgulanıyor sevgili dinleyenler. Sevgili dinleyenler, işgal devletinin katil başbakanı Benjamin Netanyahu'nun son yıllardaki stratejisi yalnızca askeri saldırılara dayalı bir güvenlik politikasıyla sınırlı değil. Çok daha derin, tarihsel ve teolojik bir vizyonun sahadaki yansıması olarak artık daha net görülüyor. Middle East Eye Genel Yayın Yönetmeni David Hurst, 18 Ağustos 2025 tarihli makalesinde bu vizyonu Netanyahu'nun Büyük İsrail söylemi üzerinden Orta Doğu'yu ele geçirme hedefiyle detaylandırıyor. Özetleyerek aktaralım David Hurst'un değerlendirmelerini. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun son dönemde sıkça dile getirdiği vaat edilmiş topraklar söylemi sadece bir inanç referansı değil. Aynı zamanda bölgesel genişleme stratejisinin ideolojik temeli. Tevrat'a göre Tanrı İbrahim'e Mısır'dan Fırat'a uzanan geniş bir coğrafya vaat etti. Bu alan Filistin'in yanı sıra Ürdün, Lübnan, Suriye, Irak, Mısır ve Suudi Arabistan'ın bazı bölgelerini kapsıyor. Netanyahu İ24 News'e verdiği röportajda bu haritaya bağlılığını açıkça ifade etti. kendini tarihsel ve ruhsal bir görevde gördüğünü söyledi. Bu sözler sadece dini değil, jeopolitik bir hedefinde işareti. Onun liderliğinde İsrail artık sadece sınırlarını koruyan bir devlet değil, tarihsel bir misyonu gerçekleştirmek isteyen bir aktör. Bu misyon dini referanslarla meşrulaştırılıyor ve askeri araçlarla uygulanıyor. Bölge ülkeleri bu tehdide karşı uyanmazsa Büyük İsrail haritası ideolojik bir fanteziden çıkıp jeopolitik bir gerçeğe dönüşebilir. Gazeteci David Hurst'e göre Gazze'de yürütülen askeri operasyonlar Netanyahu'nun bu yayılmacı vizyonunun ilk adımı. Açlık politikaları, insani yardımların engellenmesi ve sivil altyapının sistematik biçimde yok edilmesi bu planın uygulama araçları olarak kullanılıyor. Sızdırılan kabine tutanakları Netanyahu'nun Gazze halkını teslim olmaya zorlamak için açlıktan öldürme stratejisini bizzat savunduğunu ortaya koyuyor. Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi kurumlar İsrail'e karşı açılan soykırım ve savaş suçu davalarında siyasi baskılar nedeniyle etkisizleştiriliyor. ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi savcılarına yaptırım uygulaması Netanyahu ve ekibine yönelik hukuki hesaplaşmayı engelleyen bir koruma kalkanı oluşturuyor. Gazze'nin ardından İsrail ordusu Lübnan, İran ve Suriye yönelik operasyonlarla sınırlarını fiilen genişletiyor. İsrail'li bazı siyasetçiler Şam'ın da İsrail sınırlarına dahil edilmesi gerektiğini savunurken Avi Lipkin gibi figürler Mekke, Medine ve Sina Dağı'nın da temizlenmesi gerektiğini açıkça dile getiriyor. Bu söylemler yalnızca askeri değil, teolojik bir yayılmacılığın da işaretini taşıyor. Batılı liderler Netanyahu ve aşırı sağcı bakanları günah keçisi ilan ederek İsrail'in yapısal politikalarını göz ardı ediyor. Bu yaklaşım sorunun kişilere indirgenmesini sağlarken devletin kurumsal yayılmacı reflekslerini perdeleme vazifesi görüyor. David Hurst'e göre İsrail'in bu politikalarını durdurabilecek tek mekanizma bölgedeki modern orduların karşılıklı yardımına dayanan bir güvenlik ittifakı olabilir. Bu ittifak yalnızca askeri değil, diplomatik ve ekonomik caydırıcılık unsurlarını da içermelidir. Aksi takdirde vaat edilmiş topraklar söylemi bölgeyi uzun vadeli bir çatışma döngüsüne sürükleyebilir uyarısında bulunuyor David Hurst, Middle East Eye'daki değerlendirmesinde. Gazze gündeminden geçiyoruz. Günlerdir küresel siyasetin odak noktası haline gelen görüşmelere. O görüşmelerin ilki geçtiğimiz Cuma günü Alaska'da ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya lideri Vladimir Putin arasında gerçekleşti. Çok büyük umutlar bağlanmasa da Trump-Putin görüşmesinden nasıl bir sonuç çıkacağı doğrusu merak konusuydu. Beklendiği gibi oldu aslında. Alaska'daki Trump-Putin zirvesi en azından Ukrayna için somut bir sonuç üretmedi. Uluslararası medyadaki genel kanaat zirveden Putin'in kazançlı çıktığı yönünde oldu. Ukrayna medyasının Putin-Trump görüşmesini Moskova'nın zaferi ve ihanetin provası şeklinde yorumlanması görüşmeyi en iyi özetleyen tespitlerden biriydi. Avrupa basını da Trump-Putin görüşmesini Putin için halkla ilişkiler zaferi olarak yorumladı. Bu Avrupa Birliği kamuoyunda Rusya'nın diplomatik üstünlük kazandığı algısını güçlendiren tespitlerden bir diğeriydi. Trump-Putin görüşmesi Avrupa Birliği'nin doğrudan katılımı olmadan gerçekleştiğini belirtelim. Bu Avrupa Birliği'nin Ukrayna krizindeki diplomatik etkinliğinin sınırlı kaldığını gösteren bir başka gelişme. Avrupa Birliği liderleri Trump'a 5 şartlı destek sunmuştu. Ukrayna'nın masada olması, ateşkesin öncelikli olması, transatlantik stratejisinin korunması gibi taleplerle sürece müdahil olmaya çalıştığı Avrupa Birliği liderleri. Putin-Trump buluşmasına Rusya zaviyesinden bakan Rus yorumcular da Putin'i görüşmenin galibi olarak gördüler sevgili dinleyenler. Günümüz Rusya'sının en tartışmalı ve en etkili siyaset felsefecilerinden biri olarak gösterilen Alexander Dugin, Alaska zirvesini Rusya için diplomatik bir başarı olarak gördü. Ona göre görüşmenin gerçekleşmiş olması bile Rusya'nın kendisine yönelik Batı izolasyonunu kırdığını ve Trump tarafından büyük bir güç olarak tanındığını gösteriyor. Dugin, asıl meselenin Trump'ın ne kadar bağımsız hareket edebileceği olduğunu vurguluyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Demokratlar, Cumhuriyetçi Neokonlar ve Derin Devlet Ukrayna'daki savaşı sürdürmek istiyor. Buna karşı barış isteyen taraf çok zayıf. Sadece Trump ve MAGA hareketi. Ancak Dugin, Trump'ın da MAGA'dan uzaklaştığını ve kritik konularda geri durduğunu söylüyor. Dugin'e göre Batı'da Savaş Partisi, ki onlar Avrupa Birliği, Ukrayna yönetimi, demokratlar, neokonlar ve medya, Barış Partisi'nden açıkça çok güçlüler. MAGA hareketi hem etkisiz hem de Trump'tan kopmuş durumda olduğunu söylüyor Dugin. Sonuçta Dugin, Rusya'nın Batı'ya güvenmemesi, kendi güne dayanarak uzun bir savaşa hazırlanması gerektiğini vurguluyor. Yine Dugin'e göre savaş kaçınılmaz gözüküyor ve Rusya tarihi boyunca olduğu gibi çıkarlarını korumak için mücadele etmek zorunda. ABD Başkanı Trump, Alaska'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Ukrayna ve Avrupa liderlerini Beyaz Saray'da ağırladı. Avrupa'dan 5 devlet ve hükümet liderinin yanı sıra Avrupa Birliği ve NATO yöneticileri kısa süreliğine de olsa Trump'ın Ukrayna savaşına çözüm arayışına dahil oldular. Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı misafirleriyle yaptığı görüşmelerden de Ukrayna-Rusya savaşını sona erdirebilecek anlamlı bir sonuç çıkmadığı denebilir. Gerek ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Alaska'da yaptığı zirvede, gerekse Trump'ın Beyaz Saray'da Avrupa Birliği liderleriyle yaptığı görüşmede tüm taraflar savaşın bitmesi için farklı beklentileri gündeme getirdiği pek çok talep ileri sürdüler. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, barış için Kırım'ın ilhakının tanınmasının yanı sıra Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ülkesinin tam kontrol sahibi olmasını istiyor. Bununla birlikte bazı kaynaklar Rusya'nın toprak istekleri konusunda bir miktar geri adım attığını öne sürüyor. Ancak hangi bölgeden veya bölgelerden bahsedildiği belirtilmiyor. Rusya'nın isteklerine karşılık Ukrayna toprak vermemek konusunda kararlı. Hatta Moskova'nın taleplerine inat Donetsk, Luhansk, Zaporijya, Herson ve Kırım'ın kendisine geri verilmesini istiyor. Başından beri savunduğu üzere Ukrayna NATO'ya dahil edilmeyi, Avrupa Birliği'ne tam üye olmayı, Rusya'nın ülkesinde yol açtığı hasarları tazmin etmesini istiyor. Ukrayna, Rusya'nın toprak taleplerine anayasanın toprak satımını veya anlaşma yoluyla toprak devredilmesini yasakladığını söyleyerek karşı çıkıyor. ABD Başkanı Donald Trump ise başkanlık kampanyası sırasında göreve geldiği ilk gün Ukrayna'daki savaşı sona erdireceğini söylemişti. Ancak geçen 6 ayda istediği atılım hala gerçekleşmediğinden, Trump için yapılacak somut bir anlaşma, varılacak herhangi bir uzlaşmanın şartlarından daha önemli görülüyor. Avrupa medyasının Beyaz Saray'daki görüşmelerle ilgili değerlendirmeleri genel olarak Ukrayna Savaşı'nın çözümü konusundaki belirsizlikleri ve farklı tarafların çıkarlarını yansıtıyor. Her ne kadar bazı gazeteler ve analistler Trump'ın barışa yönelik olumlu bir adım attığını öne sürse de diğerleri bu sürecin daha karmaşık ve riskli olduğu konusunda uyarılarda bulunuyor. The Daily Telegraph, Trump'ın Zelenski'yi ikna etmeyi başarmış olmasının Ukrayna için umut verici bir gelişme olduğunu belirtiyor. Trump'ın güvenlik garantileri çerçevesinde Amerikan kara birliklerinin Ukrayna'ya gönderilmesini dışlamaması Avrupa için önemli bir diplomatik adım olarak görülüyor. Bu görüşme Avrupa'nın savaşın sona erdirilmesi konusundaki kararlılığını pekiştirdiğini vurguluyor The Daily Telegraph. İspanya'nın önde gelen gazetelerinde El Mundo, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü korumak mı yoksa barış için bazı tavizler vermek mi konusunda karmaşık bir karar verme konusunda kaldığını vurguluyor. Avrupa'nın Ukrayna'ya sağlayacağı garantiler Rusya'nın uluslararası hukuk ihlallerine karşı ödediği bedeli ortadan kaldırmıyor. Bu durum Rusya'nın politikalarını meşrulaştıran bir barış anlaşması riskini gündeme getiriyor diyor El Mundo. Belçika gazetesi De Standard ise Trump'ın Avrupa'yı Amerika'nın savaşına dahil etmek istemediğini, bu yüzden Avrupa'nın güvenlik garantileri ve NATO ile olan ilişkilerde ciddi bir uyumsuzluk yaşandığını öne sürüyor. The Moscow Times, Putin'in barış sürecine yönelik önerilerini şantaj ve stratejik kazanım elde etme girişimi olarak değerlendiriyor. barış söylemlerinin Ukrayna ve Batı'nın stratejik konumlarından vazgeçmesini ve Kremlin'in iç işlerine müdahale etmesini sağlamayı amaçlayan bir Trova atı olduğunu iddia ediyor. Evet, bu değerlendirmeler sevgili dinleyenler Avrupa'nın savaşa çözüm bulma konusunda daha dikkatli ve temkinli bir yaklaşım benimsediğini ancak aynı zamanda barışın getireceği muhtemel maliyetlerin ve belirsizliklerin de farkında olduğunu gösteriyor. Trump'ın Ukrayna Savaşı'ndaki rolü ve Avrupa'nın güvenlik garantileri sunma sorumluluğu bu karmaşık sürecin en kritik noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Velhasıl sevgili dinleyenler, Beyaz Saray'dan yansıyan Trump'ın Avrupa liderlerini küçük düşüren görüntüler gerekse, Alaska'nın soğuk rüzgarları yalnızca kutup iklimini değil Avrupa'nın stratejik geleceğini de bir hayli üşüttüğünü söylemek mümkün. Trump, Ukrayna dosyasını masaya yatırdığı her iki zirve Avrupa Birliği'nin dışlandığı bir diplomasi sahnesi olarak tarihe geçebilir. Peki bu görüşmelerin Avrupa için muhtemel sonuçları neler olabilir? İşte muhtemel senaryolar ve Avrupa'nın bu satranç tahtasındaki kırılgan konumuna birazcık daha odaklanalım. Trump'ın önerdiği 20 yıl boyunca NATO kapalı formülü Moskova'nın güvenlik kaygılarını bir nebze olsa yatıştırabilir. Ancak bu Avrupa Birliği'nin sınırlarında bir güvenlik boşluğuna neden olabileceği vurgulanıyor. Avrupa'nın doğusundaki ülkeler Rusya'nın nüfus alanına dönüşme riskiyle karşı karşıya zira. Brüksel'in bu formüle sessiz kalması kendi güvenlik mimarisini sabote etme anlamına gelebileceği vurgulanıyor Batı medyasında. ABD ile Rusya arasında yürüdüğü anlaşılan pazarlıktan bir uzlaşma çıkarsa ve Avrupa Birliği bu sürecin dışında kalması halinde Avrupa'nın diplomatik rolü ciddi biçimde zayıflayacağına dikkat çekiliyor. Transatlantik ittifakın iç dengesinin bozulabileceği, Washington-Brüksel hattında stratejik uyumsuzluklar baş gösterebileceği vurgulanıyor. Almanya ve Fransa gibi aktörlerin kendi diplomatik ağırlıklarını yeniden tanımlamak zorunda kalabileceği yine analizlere yansıyan değerlendirmeler arasında. Putin'in talepleri karşılanmazsa savaşın uzaması senaryosuna göre ise bu durumda Avrupa Birliği mülteci akını, enerji krizi ve iç siyasi istikrarsızlık gibi zincirleme etkilerle karşı karşıya kalabileceği de vurgulanıyor. Avrupa kamuoyunda savaş yorgunluğunun artacağı, popülist söylemlerin güç kazanacağı, Avrupa Birliği'nin kendi içinde bölünmüş bir stratejiyle bu krizi yönetmede bir hayli zorlanacağı yine altı çizilen analizler arasında. Şayet Avrupa Trump'ın yumuşak tavrına karşı daha sert bir pozisyon alırsa da bu durumda Rusya ile doğrudan gerilim tırmanabilir. Yaptırımların maliyeti Avrupa ekonomisini zorlarken Moskova'nın karşı hamleleri enerji arzını tehdit edebileceği vurgulanıyor. Bu senaryo Avrupa Birliği'nin stratejik özelliğini test eden bir dönemeç olacağı da vurgulanıyor. Sonuç olarak gerek Alaska zirvesi gerekse Beyaz Saray'daki Trump-Avrupa Birliği liderleri arasında gerçekleşen buluşma sonrası Avrupa'nın Ukrayna krizindeki rolünün yeniden tanımlanması zorunluluğu ortaya çıkmış vaziyette. Diplomatik masada yer almayan bir Avrupa yalnızca seyirci kalmaz, aynı zamanda kendi güvenliğini, ekonomik istikrarını ve küresel etkisini de riske atmış olacağı vurgulanıyor. Avrupa Birliği'nin bu senaryolara karşı geliştireceği strateji sadece Ukrayna'nın değil Avrupa'nın geleceğini de belirleyecek vurgusu bir hayli dikkat çekiyor sevgili dinleyenler. Evet, geçiyoruz Suriye gündemine sınır ötesi programımızda. Programımızın başında vurguladığımız gibi Suriye'de sular bir türlü durulmuyor. Öyle kolay kolay da durulacak gibi gözükmüyor. Bir tarafta kuzeydeki SDG'nin Yeni Şam yönetimiyle entegrasyon konusunda ipe un sermeye devam eden yaklaşımı, diğer taraftan güneyde sırtını işgal devleti İsrail'e dayayan, Siyonist yönetimin verdiği güvencelere güvenerek hareket eden Dürziler açık açık Suriye'den ayrılma planlarını dile getiriyorlar. Bu gerilimli sürecin nereye evrileceği açıkçası merak konusu. Sahada yaşanan gelişmeleri şöyle kısaca bir hatırlayalım isterseniz. Suriye'de geçici yönetimin lideri Devlet Başkanı Ahmet Eşara ve SDG'nin sözde liderlerinden Mazlum Abdi 10 Mart'ta 8 maddelik bir anlaşmayı imzalamıştılar. Anlaşma Suriye'deki tüm etnik ve dini azınlıkların haklarını güvence altına alıyor. SDG kontrolündeki bölge ve altyapıların Şam'a bağlanmasını ve SDG'nin Suriye ordusuna entegre edilmesini öngörüyordu. Ancak SDG kağıt üzerindeki bu anlaşmaları bir türlü pratiğe geçirecek adımlar atmadı. Özellikle Suveyda'da yaşanan gerilimin ardından entegrasyon konusunda ipe un sermeye devam etti. Taraflar arasında yer yer çatışmalarda yaşandığı son dönemde Şam yönetimi Halep'in kuzeyini takviye göndererek bu konudaki tavrını bir hayli netleştirdi. Evet, SDG içinde Şam yönetimiyle varılan mutabakata bağlı kalınmasını savunanlarla aşırı ve orantısız taleplerde bulunanlar arasında ciddi bir fikir ayrılığı yaşandığını belirtmemiz gerekiyor. SDG içindeki bu ideolojik bölünme entegrasyon sürecinin önündeki en temel engellerden biri olarak ön plana çıkıyor. Öte yandan Suriye'nin zayıf ve istikrarsız kalmasını isteyen işgal devleti, SDG içindeki bazı grupları provoke etmesi sebebiyle örgütün süreci ağırdan almasının en önemli nedenlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Öte yandan Suriye'nin kuzeyinde SDG ile merkezi yönetim arasında gerilim sürerken Dürzilerin çoğunlukta olduğu Suveyda vilayetinde bu hafta içerisinde gerçekleşen protestolar oldukça dikkat çekiciydi. Gösterilerde Dürziler işgal devletinin paçavraları eşliğinde Suriye'den ayrılma çağrısında bulundular. Kendilerine sahip çıktığı için Gazze'de 18 bin çocuk, 62 bin insanın katili Netanyahu'ya teşekkür eden pankartlarla İsrail'e bağlanmak istediklerini beyan ettiği gösterideki Dürziler. Suriye'nin bütünlüğünü tehdit eden gelişmeleri Türkiye yakından takip ediyor elbette. Ayrılıkçı gündeme sahip her iki tarafa da çok net ve çok sert mesajlar veren Türkiye, Suriye'nin bölünmesine müsaade etmeyeceğini her fırsatta dillendiriyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hatırlanacağı üzere 22 Temmuz'da yaptığı bir açıklamada uyarıyoruz, hiçbir grup parçalamaya yönelik bir harekete geçmesin ifadelerini kullanmış. Türkiye'nin bu durumu milli güvenliğine yönelik doğrudan tehdit olarak algılayacağını ve müdahalede bulunacağını açıklamıştı Hakan Fidan. ABD, Fransa, İsrail ekseninin Şam'ı Paris hattına çekme çabalarına mukabil Suriye yönetiminin Moskova ve Ankara ile ilişkileri derinleştirdiğine dikkat çekiliyor birçok analizde. Şam yönetimi ve SDG liderleri son olarak Fransa arabuluculuğunda Paris'te bir araya gelecekti. Ancak merkezi yönetim SDG'nin 10 Mart'ta imzalanan ve SDG'nin Şam'a katılmasını öngören mutabakata aykırı davrandığını öne sürerek bu görüşmeye katılmamış ve erteleme talebinde bulunmuştu. Bunun yerine görüşmelerin Şam ya da Suriye'nin kuzeydoğusundaki SDG kontrolündeki bölgelerde yapılacağı açıklanmıştı. Öte yandan Türkiye ile Suriye arasında askeri temaslar da hız kazanmış durumda sevgili dinleyenler. Elbu Şaban gibi büyük aşiretler ise SDG'ye karşı sesini yükseltiyor. Şam yönetimi ile SDG arasındaki görüşmeler kesilmiş değil bu arada sevgili dinleyenler, devam ediyor. Ama bu görüşmelerden nasıl bir sonuç çıkacağı elbette merak konusu. Ancak sahadan yansıyan haberler Suriye'nin adım adım büyük bir çatışmaya doğru gittiğini gösteriyor. The National gazetesinin ortaya koyduğu kapsamlı istihbarat raporuna göre Suriye Savunma Bakanlığı'na bağlı 50 bin kişilik bir güç SDG kontrolündeki Rakka ve Deir ez-Zor'a yönelik büyük bir operasyon için Palmira yakınlarında konuşlanmış durumda. Bu gelişme yalnızca askeri bir manevra değil elbette. Aynı zamanda Şam'ın ayrılıkçı taleplere karşı verdiği siyasi cevabında sahadaki yansıması olarak görülüyor ve yorumlanıyor. Özellikle enerji kaynaklarıyla stratejik öneme sahip Rakka ve Deir ez-Zor gibi bölgelerdeki Arap aşiretlerinin ezici çoğunluğu Şam'ın yanında saf tutmaya hazırlanıyor. Bu arada hatırlatalım sevgili dinleyenler, SDG'nin iç yapısında yaklaşık %30'luk bir Arap aşireti varlığı bulunuyor ve operasyon başladığında bu unsurların taraf değiştirmesi bekleniyor. Yapılan değerlendirmelerde SDG'nin önünde 3 seçeneğin olduğu vurgulanıyor. SDG ya 10 Mart'ta varılan mutabakata tam uyum sağlayacak ya bu mutabakatı reddederek işgal devletin aparatı olarak Türkiye-Şam yönetimine karşı bayrak açacak ya da gri bölgede kalıp eski yöntemle devam edecek. Şahit SDG İsrail'in oyununa gelip Şam yönetimiyle entegrasyon mutabakatından vazgeçip özerklik iddiasını sürdürürse şimdiye kadar kazanımlarını kaybedeceğini söylemek mümkün. Zira ABD, İran ve Rusya'nın Türkiye'ye karşı askeri angajmana girmeyeceği görülüyor bu altı çizilen değerlendirmeler arasında. Bu da SDG'nin tek başına kalma riskini artırıyor. Dürzilen örneğinde olduğu gibi İsrail'in desteği coğrafi yakınlık ve özel nüfus bağları olmayan Kürtler için pratikte sürdürülebilir olmadığı da yine altı çizilen değerlendirmeler arasında. Türkiye-Şam ekseni Arap dünyasında ve Körfez'de geniş bir diplomatik desteğe sahip. Bu blokla çatışma Kürtlerin bölgesel meşruiyetini, daha doğrusu SDG'nin bölgesel meşruiyetini ve Körfez fonlarına erişim şansını da zayıflatacağını söylemek mümkün. Evet, Şam SDG uzlaşının çökmesi, özerk yönetimin kurumlarının dağılması, idari ve askeri kontrolün kaybı, hatta zorunlu göç dalgalarını beraberinde getirebileceğini söylemek mümkün. Yani SDG'nin Şam'la bağlarını koparması mevcut özerk kazanımların hukuki ve siyasi zeminini ortadan kaldıracak bir zeminin oluşmasına neden olabileceğini vurgulamamız gerekiyor sevgili dinleyenler. Evet, Suriye'deki gelişmelerle sınır ötesi programımızın böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili dinleyenler. Yeni bir sınır ötesi programında buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın, esen kalın efendim.
Beytullah Demircioğlu'yla sınır ötesini dinlediniz.